Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown. 53. ayrım. Nola, anahtar kelimeleri içeren başka bir gönderiyi bulana kadar kağıdı gözleriyle taramaya devam etti. Mark şifredeki enlem boylamların Washington DC'deki bir yeri gösterdiğini söylese de kullandığı koordinatlar bir derece sapıyor. Kriptos aslında kendisini işaret ediyor. Parrish heykelin yanına yürüyüp avcunu harflerden oluşan şifre denizinin üzerinde gezdirdi. Hala pek çok şifrenin çözülmesi gerekiyor ve mesajın eski mason sırları ile ilgili olabileceğini düşünen birçok kişi var. Nola şimdi masonlarla Kriptos'u bağdaştıran söylentileri hatırlar gibi olmuştu ama bu aşırılıkları umursamadı. Sonra meydanın etrafına yerleştirilmiş heykel parçalarına bakarken tıpkı mason piramidi gibi parçalanmış bir şifre bileşim olduğunu fark etti. Tuhaf. Nola bir an için Kriptos'un modern bir mason piramidi olduğunu düşündü. Hepsi bir göreve sahip, farklı malzemelerden yapılmış çok parçalı bir şifreydi. Kriptos'la mason piramidinin aynı sırrı saklaması sence mümkün mü? Kim bilir? Parrish Kriptos'a hayal kırıklığıyla baktı. Tüm mesajı öğrenebileceğimizi hiç sanmıyorum. Ama tabii birisi kasasını açıp başkanı çözüme bir göz gezdirmeye izin vermesi için ikna edebilirse o zaman başka. Nola başını salladı. Şimdi her şeyi hatırlamaya başlamıştı. Kriptos yerleştirilirken heykelin tüm şifrelerinin çözümünü içeren mühürlü bir zarf gelmişti. Mühürlenmiş çözüm o zamanın CIA Başkanı William Webster'a emanet edilmiş, o da kasasına kilitlemişti. Geçen yıllar boyunca bir başkanın diğerine devrettiği dokümanın hala orada olduğu söyleniyordu. Nola'nın William Webster'ı düşünmesi hafızasını canlandırarak Kriptos'un başka bir kısmını hatırlamasını sağlamıştı. Orada bir yerde gömülü. Tam yerini kim biliyor? Sadece WW. Orada neyin gömülü olduğunu kimse bilmese de çoğu kişi WW'nun William Webster olduğuna inanıyordu. Nola WW'yu duymuş ama üzerine fazla kafa yormamıştı. William Winston, Kraliyet Akademisi ilahiyatçısı isimli bir adam olduğuna dair söylentiler. Rick yeniden konuşmaya başladı. İtiraf etmeliyim ki sanatçıları pek bilmem ama bence bu Sanborn denilen adam gerçek bir deha. İnternette onun Kiril Projektörü projesini gördüm. Zihin kontrolü hakkındaki bir KGB dokümanındaki Rusça harfleri ışıkla yansıtıyor. Korkutucu. Nola artık Rick'i dinlemiyordu. Başka bir gönderideki üçüncü anahtar kelimeyi bulduğu kağıdı inceliyordu. Doğru, o bölüm tamamen ünlü bir arkeoloğun günlüğündekilerle birebir aynı. Yaptığı kazıda Tutankhamon'un mezarına giden antik bir kapıyı açığa çıkardığı anısını anlatıyor. Nola, Kriptos'ta bahsi geçen arkeoloğun ünlü müsürolog Howard Carter olduğunu biliyordu. Diğer gönderide ismi geçiyordu. Carter'ın diğer bazı notlarına internetten bir baktım. Firavun'un huzurunu kaçıran kimseler için piramidin tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısını yapan bir kil tablet bulmuşa benziyor. Bir lanet. Acaba endişelenmeli miyiz? Nola suratını astı. Rick, Tanrı aşkına, bu salağın piramitten bahsediş şekli bile doğru değil. Tutankhamun piramidin içine gömülmemiş. Krallar Vadisi'ne gömülmüştü. Kriptologlar Discovery Channel seyretmiyorlar mı? Parrish omuzlarını silkti. Teknik adamlar işte. Nola şimdi son anahtar kelimeyi görmüştü. Çocuklar bilirsiniz, ben komplo teorisyeni değilim ama Jim ve Dave 2012'de dünyanın sonu gelmeden önce son sırrını açığa çıkarmak için şu kazınmış bileşimi deşifre etseler iyi olacak. Ciao. Parrish. Her neyse dedi. CIA başkanını eski bir mason efsanesi hakkındaki gizli dokümanı saklamakla suçlamadan önce bu Kriptos tartışma panosunu görmek isteyeceğini düşündüm. Zaten CIA başkanı kadar nüfus sahibi birinin bu türden şeyleri ayıracak vakti olduğunu sanmıyordum. Nola, antik bir törene katılan tüm o nüfus sahibi erkeklerin video görüntülerini hayalinde canlandırdı. Rick bir bilseydi. Nihayetinde Kriptos her neyi açığa çıkarıyorsa mesajın gizemli imaları olduğunu biliyordu. Başını kaldırıp parlayan sanat eserine baktı. Devletin önde gelen istihbarat teşkilatlarından birinin kalbinde duran üç boyutlu bir şifreydi. Bir gün son şifresini açıklayıp açıklamayacağını merak etti. Rick'le birlikte içeri dönerlerken kendi kendine gülmeye başladı. Orada bir yerde gömülü. 128. Bölüm. Bu delilik. gözleri bağlı olan Robert Langdon, eskalat ıssız caddelerde güneye doğru hızla ilerlerken hiçbir şey göremiyordu. Yanındaki koltukta oturan Peter Solomon, sessizliğini korumakta kararlıydı. "Beni nereye götürüyor?" Langdon, ilgi ve endişe karışımı bir merak duyarken, parçaları umutsuzca birleştirmeye çalışan hayal gücü de hızla çalışıyordu. Peter, iddiasında kararlıydı. "Kayıp kelime, merdivenin dibine, üstüne yazı yontulmuş bir taş parçası mı gömülü?" Tüm bunlar ona imkansız geliyordu. Taşın üzerine kazındığı iddia edilen yazılar Langdon'un hafızasındaydı ama yine de 7 sembol anlayabildiği kadarıyla bir arada hiçbir şey ifade etmiyordu. Birinci sembol taş ustası gönyesi, dürüstlük ve doğruluk sembolü. İkincisi AU harfleri, altın elementinin bilimsel kısaltması. Üçüncü sigma, Yunan alfabesindeki S harfi, tüm parçaların toplamının matematiksel sembolü. Dördüncü, piramit, insanın gökyüzüne ulaşmasını anlatan Mısır sembolü. Beşinci, delta, Yunan alfabesindeki D harfi, değişimin matematiksel sembolü. Altıncı, civa, en eski simya sembolü. Yedinci, ouroboros, bütünlük ve bir olma sembolü. Solomon bu 7 sembolün bir mesaj olduğu konusunda hala ısrarlıydı. Eğer doğruysa bu Langdon'un nasıl okuyacağını hiç bilmediği bir mesajdı. Eskalat aniden yavaşladı ve hızla sağa, garaj yolu ya da giriş yolu gibi daha farklı bir zemine saptı. Yerinden doğrulan Langdon, nerede olduklarına dair bir ipucu yakalamak için dikkatle inceledi. Yaklaşık 10 dakikadır yolculuk yapıyorlardı. Langdon, zihniyle takip etmeye çalışsa da yön tayin etme yeteneğini çok çabuk kaybetmişti. Tek bildiği şu anda mabet evine doğru gittikleriydi. Eskalat durunca Langdon arabanın camının indirildiğini duydu. Şoför, "Ajan Simpkins, CIA" diye bildirdi. "Sanırım bizi bekliyordunuz." Sert bir asker sesi, "Evet efendim" diye karşılık verdi. "Başkan Sato daha önce telefon etmişti. Güvenlik barikatını açana kadar bekleyin." Langdon, artan bir şaşkınlıkla konuşmaları dinledi. Askeri bir üste girmek üzere olduklarını şimdi anlıyordu. Araba pürüzsüz bir asfalt üzerinde yeniden hareket edince, Langdon başını Solomon'a doğru çevirdi. "Neredeyiz Peter? Göz bağını sakın çıkarma." Peter'ın sesi sertti. Araç kısa bir mesafe gittikten sonra tekrar yavaşlayarak durdu. Simpkins motoru kapattı. Sesler artmıştı. Çoğu askeri komutlardı. Birisi Simpkins'ten kimliğini istedi. Ajan arabadan inip adamlarla alçak sesle konuştu. Langdon'un kapısı aniden açıldı ve güçlü eller onun arabadan inmesine yardım etti. Hava çok soğuk ve rüzgarlıydı. Solomon yanında duruyordu. "Robert, Ajan Simpkins seni içeri götürecek." Langdon kilidin içinde dönen metal anahtar seslerini, sonra da ağır demir bir kapının gıcırtıyla açıldığını duydu. Antik bir bodrum merdiveni kapısının sesine benziyordu. "Beni hangi cehenneme götürüyorlar?" Simpkins, Langdon'un metal kapıya doğru ilerlemesini sağladı. Eşikten geçtiler. "Dümdüz ilerleyin profesör." Ortalık birden sessizleşmişti. Ölüm sakinliği, ıssız. İçerideki hava steril ve işlem görmüş gibi kokuyordu. Simpkins ve Solomon, Langdon'u aralarına almış, onu yankı yapan bir koridorda yürütüyorlardı. Makasen ayakkabılarının altındaki zemin taş hissi veriyordu. Metal kapı arkalarından gürültüyle kapanınca Langdon irkilerek yerinde sıçradı. Kilitler döndü. Göz bağının altında terliyordu. Hemen çıkarıp atmak istedi. Artık yürümüyorlardı. Simpkins Langdon'un kolunu bıraktı ve bir dizi elektronik bip sesinden sonra önlerinde beklenmedik bir gürültü duyuldu. Langdon bunun kayarak açılan otomatik bir güvenlik kapısı olduğunu düşündü. Simpkins, "Bay Solomon, siz ve Bay Langdon buradan sonra yalnız ilerleyeceksiniz. Ben sizi burada bekliyorum," dedi. "El fenerimi alın." Solomon, "Teşekkür ederim," dedi. "Birazdan döneriz." El fenerimi, Langdon'un kalbi deli gibi atmaya başlamıştı. Peter Langdon'un koluna girip ilerledi. "Benimle yürü Robert." Birlikte yavaşça başka bir eşikten geçtiler ve güvenlik kapısı arkalarından gürültüyle kapandı. Peter olduğu yerde durdu. "Bir sorun mu var?" Langdon aniden kusacak gibi olmuş ve dengesini kaybetmişti. "Sanırım göz bağını çıkarmam gerekiyor. Henüz değil, neredeyse geldik." "Neredeyse nereye geldik?" Langdon karın boşluğunda artan bir ağırlık hissediyordu. Sana söyledim, seni kayıp kelimeye inen merdiveni görmeye götürüyorum. Peter, bu hiç komik değil. Amaç komik olması değil. Amaç zihnini açmak, Robert. Sana bu dünyada henüz fark etmediğin gizemler olduğunu hatırlatmak. Ve seninle birlikte bir adım daha atmadan önce benim için bir şey yapmanı istiyorum. Sadece bir anlığına. Efsaneye inanmanı istiyorum. Yüzlerce metre aşağıda insanoğlunun en büyük kayıp hazinelerinden birine inen sarmal merdivenden aşağı bakmak üzere olduğuna inanmanı istiyorum. Langdon'un başı dönüyordu. Sevgili arkadaşına inanmak istiyor ama inanamıyordu. Daha yolumuz var mı? Kadife gözbağı terden sırılsıklam olmuştu. Hayır, sadece birkaç adım daha. Son bir kapıdan geçeceğiz. Şimdi onu açıyorum. Solomon, onu bir anlığına bırakınca başı dönen Langdon olduğu yerde sallandı. Dengesini bulmak için uzanınca Peter hemen yanına geldi. Ağır otomatik kapı önlerinde gürültüyle açıldı. Peter Langdon'un koluna girdi ve yeniden ilerlemeye başladılar. Bu taraftan. Bir eşikten daha geçtiler ve kapı arkalarından kayarak kapandı. Sessizlik. Soğuk. Langdon bu yerin, her neresi ise güvenlik kapılarının diğer tarafındaki dünyayla bir ilgisi olmadığını hissetti. Hava bir mezar kadar rutubetli ve soğuktu. Akustiği yoktu. Klostrofobi krizin neşiğinde olduğunu hissetti. Birkaç adım daha. Solomon onu bir köşeden döndürüp tam durması gereken yere getirdi. Sonunda göz bağını çözebilirsin dedi. Langdon kadife göz bağını hemen çıkardı. Nerede olduğunu anlamak için etrafına bakındı ama hala hiçbir şey göremiyordu. Gözlerini ovuşturdu. Hiçbir şey göremedi. Peter, burası zifiri karanlık. Evet, biliyorum. Önüne doğru uzan. Bir parmaklık var. Onu tut. Langdon karanlıkta el yordamıyla aranarak demir parmaklığı buldu. Şimdi izle. Peter'ın bir şey arandığını duyabiliyordu. Aniden el fenerinin keskin ışığı karanlığı deldi. Işık yere doğrultulmuştu, bu yüzden Langdon henüz etrafında neler olduğunu göremeden Solomon el fenerini parmaklığın üzerinden aşağıya doğrulttu. Langdon, dipsiz bir kuyuya, yeryüzünün derinliklerine inen sonsuz bir sarmal merdivene bakıyordu. Tanrım! Neredeyse dizlerinin bağı çözülmüştü. Destek almak için parmaklığa tutundu. Merdiven, geleneksel kare spiral şeklindeydi. El fenerinin ışığı dipsiz karanlıkta yok olurken, Langdon yerin altına inen en az 30 basamak görebiliyordu. Dibini göremiyorum bile. Kekeleyerek, Peter dedi, burası neresi? Seni birazdan merdivenin dibine götüreceğim. Ama bunu yapmadan önce sana başka bir şey göstermeliyim. İtiraz edemeyecek kadar bitkin olan Langdon, Peter'ın kendisini merdiven boşluğundan uzaklaştırıp tuhaf, küçük bir odadan geçirmesine izin verdi. Peter el fenerini ayaklarının altındaki aşınmış taş zemine doğru tuttuğundan Langdon etraflarındaki mekan hakkında fazla bilgi sahibi olamıyordu. Tek bildiği küçük bir yer olduğuydu. Minik bir taş oda. Odanın karşı duvarına hemen vardılar. İçinde dikdörtgen bir cam gömülüydü. Langdon bunun diğer odaya açılan bir pencere olabileceğini düşündü ama durduğu yerden diğer tarafın karanlığından başka bir şey görünmüyordu. Peter, hadi dedi, bak. Orada ne var? Langdon bir anda kongre binasının altındaki yansıma odasını ve içinde dev bir yeraltı mağarasına açılan bir kapı olabileceğine inanışını hatırladı. Sadece bak Robert. Solomon onu hafifçe ileri doğru itti. Ve kendine sahip ol. Çünkü göreceğin şey seni şok edecek. Ne göreceği hakkında hiçbir fikri olmayan Langdon cama doğru ilerledi. Kapıya yaklaşırken Peter el fenerini söndürünce küçük oda zifiri karanlığa büründü. Gözleri karanlığa alışan Langdon önüne doğru uzanıp elleriyle duvarı sonra camı buldu ve yüzünü şeffaf kapıya yaklaştırdı. Arka taraf hala karanlıktı. Yüzünü cama bastırarak daha da yaklaştı. Sonra gördü. Langdon'ın vücuduna yayılan şok ve şaşkınlık dalgası iyice içine işleyerek midesini alt üst etti. Beyni karşısında duran hiç beklenmedik görüntüyü kabullenmeye çalışırken neredeyse arka üstü düşüyordu. Robert Langdon, camın diğer tarafında duran şeyi en çılgın rüyalarında bile hayal edemezdi. İnanılmaz bir görüntüydü. Karanlığın içinde göz kamaştırıcı beyaz bir ışık, pırıltılar saçan bir mücevher gibi parlıyordu. Langdon şimdi her şeyi anlıyordu. Giriş yolundaki barikatı, ana girişteki muhafızları, dışarıdaki ağır metal kapıyı, gürültüyle açılıp kapanan otomatik kapıları, midesindeki ağırlığı, kafasındaki sersemliği ve bu minik taş bölmeyi. Peter arkasından Robert diye fısıldadı. Bazen bakış açısını değiştirmek ışığı görmeye yeter. Dili tutulan Robert pencereden dışarı baktı. Bakışları gecenin karanlığında gezindi. 1 kilometreden uzun boşlukta gidip geldi. Sonra aşağıya, daha da aşağıya. Karanlığa doğru indi ve muhteşem bir şekilde aydınlatılmış kongre binasının sade, beyaz kubbesi üzerinde durdu. Langdon kongre binasını daha önce hiç bu açıdan, Amerika'nın muhteşem Mısır dikili taşının üzerinde, yerden 170 metre yüksekte dururken görmemişti. Bu akşam hayatında ilk kez küçük gözlem odasına, Washington Anıtı'nın tepesine çıkmıştı. 129. Bölüm. Aşağıdaki manzaranın gücünü içine çekerken cam kapıda büyülenmiş bir halde duruyordu. Bilmeden yüzlerce metre yukarı çıktıktan sonra şimdi hayatında gördüğü en harikulade manzaralardan birini hayranlıkla seyrediyordu. Ulusal Park'ın doğu ucundaki ABD Kongre binasının kubbesi bir dağ gibi yükseliyordu. Binanın her iki yanından ona doğru iki paralel ışık çizgisi uzanıyordu. Bunlar Smithsonian müzelerinin aydınlatılmış cepheleriydi. Sanat, tarih, bilim ve kültür abideleri. Langdon şimdi büyük bir şaşkınlıkla Peter'ın doğru olduğunu iddia ettiği şeylerin gerçekten de doğru olduğunu görüyordu. Gerçekten de sarmal bir merdiven var ve büyük bir taşın altında yüzlerce metre aşağı iniyor. Bu obeliskin kapak taşı tam başının üstündeydi. Langdon, ürkütücü derecede benzerlik teşkil eden önemsiz bir bilgiyi hatırladı. Washington Anıtı'nın kapak taşı tam olarak 3.300 libre geliyordu. Yani 1.650 kilogram. Yine 33 sayısı. Bundan daha da şaşırtıcı olan bu kapak taşının doruğu, bu dikili taşın zirvesi minik ve parlak bir alüminyumla taçlandırılmıştı. Çünkü zamanında altın kadar değerli olan bir metaldi. Washington Anıtı'nın parlak tepesi, Mason piramidi ile aynı boyutta, yaklaşık 30 santim kadardı. Bu küçük metal piramidin üstünde inanılmaz bir yazı, Laus Deo vardı. Langdon o anda anladı. Taş piramidin tabanındaki asıl mesaj bu. 7 sembol, 1 transliterasyon. Yani çevre, yazım, harf çevirisi. Şifrelerin en basiti. Semboller, harf. Taş ustası gönyesi L. Altın elementi AU. Yunanca sigma S. Yunanca delta D. Simya civası E. Ouroboros O. Langdon, Laus Deo diye fısıldadı. Tanrı'ya şükürler olsun anlamındaki bu ünlü Latince deyiş. Washington Anıtı'nın tepesine 3 santimlik el yazısı harflerle yazılmıştı. Gözler önünde ama kimsenin göremeyeceği bir yerde. Laus Deo. Odanın yumuşak ışıklarını açan Peter arkasından Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Mason piramidinin son şifresi. Langdon arkasını döndü. Arkadaşının yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Daha önce Mason kütüphanesinde onun Tanrı'ya şükürler olsun dediğini şimdi çok iyi hatırlıyordu. Ama ben hala bir şey anlamadım. Langdon, efsanevi Mason piramidinin onu buraya yönlendirmesinin ne kadar uygun düştüğünü fark edince ürperdi. Ulusun kalbinden gökyüzüne yükselen Amerika'nın büyük dikili taşına, yani gizemli antik bilgeliğin sembolüne gelmişti. 53. ayrımın sonu, sayfa 501, devamı 54. ayrımda.